küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana komanda masasında sizlere sesimizi sizlere Sefa Tok'tan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yeni yılın ilk programıyla yine dinleyicilerimizin karşısındayız. Evet. Bu hafta yeni yılda tabii çok fazla gelişme yok ama önemli gelişmeler var. Yıl kapanırken neredeyse Türkiye-Suriye ilişkilerine dair yeni bir gelişme yaşandı. Bunu biz uzun zamandan beri konuşuyorduk burada. Adına normalleşme dememek lazım tabii ki. Orada diğer normalleşme örnekleriyle aynılık arz etmiyor Suriye-Türkiye normalleşmesi.
Siyasi temaslar başladı.
11 yılın ardından ilk defa bakanlar düzeyinde Moskova'da bir araya geldi Türk ve Suriyeli yetkililer. Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Türkiye tarafından, Suriye tarafından da yine Milli Savunma muadilleri Moskova'daki toplantıya dahil oldular. Rusya'nın sanırız ki arabuluculuğunda. Üç ana konunun ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bir tanesi PKK ile mücadele, terörizm başlığı altında. İkincisi mültecilerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde geri dönmelerinin kolaylaştırılması. Üçüncüsü de siyasi çözüm. Yani bir bütün olarak Suriye krizindeki çözüm. Bunu konuşacağız. Bu nereye gider? Biraz daha detaylandırmak lazım bu meseleyi. Gerçekten merak edilen hususlar var burada. İkincisi yine dün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Önemli diyebiliriz çünkü Amerika ziyaretinden sonra Zelenski'nin Ukrayna'nın pozisyonuna dair bir değişiklik olacağını biliyorduk. Müzakere noktasından uzaklaşıyor giderek süreç. 400 Ukrayna kaynaklarına göre, Rus kaynaklarına göre de 63. Evet. Savaştan bu yana belki de bir seferde hayatını kaybeden Rus askeri bakımından en yüksek sayıyla karşı karşıyayız. Ruslar bu rakamı 63 olarak açıkladı resmi olarak ki eğer bu rakam doğruyu yansıtmıyorsa Ukraynalılarınki de yansıtmayabilir ama bunun ortasını alsak bile özellikle Bakhmut'taki devam eden
çatışmalar
genelde
kayıplarını kabul etmiyorlar.
Bu sefer kabul ettiler. Önemli. Bu ne anlama geliyor? Ruslar buna nasıl karşılık verecek? Hakikaten önemli bir mesele. Üçüncü konu da yine biz 2023'e girerken, 2022'yi kapatırken savunma sanayini hep konuşmuştuk burada. Kızıl Elma bağlamında, Ankara 3 süpersonik füzeler, diğer başarılar. Rakamlar açıklandı. 4.4 milyar dolar Türkiye'nin savunma ihracatı. Bu tabii inanılmaz bir rakam. Neredeyse %100'e yakın bir artış olmuş. Tek başına bazı firmaların satış rakamları 1 milyar doları geçmiş. Ki burada da Baykar yani TB2 ve diğer dronları, İHA'ları üreten bir firma. Bunu konuşalım. Gerçekten Türkiye açısından çok umut vadeden gelişmeler. Bugün yine önemli bir haber düştü. O da Türkiye ile Bulgaristan arasında 13 yıllık bir doğalgaz anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre 13 yıl boyunca aşağı yukarı 1.5 milyar metreküp doğalgazı yıllık olarak Türkiye üzerinden alacak Bulgaristan. Yani piyasadan topladığı doğalgazı, LNG'yi Türkiye'ye getirecek. Tekirdağ civarında bunlar depolanacak ve oradan da BOTAŞ kanalları üzerinden Bulgaristan'a sevk edecek. Bulgaristan 3.5 milyar dolar yıllık tüketimi var. Nisan ayından bu yana Rusya gazı kesti, vanayı kapattı çünkü Bulgar hükümeti rubleyle ödeme yapmaya yanaşmadı. Bunun üzerine de Bulgaristan uluslararası piyasadan gaz toplamaya çalıştı. Türkiye'nin gaz konusundaki jeopolitik konumu giderek belirginleşiyor ve giderek önemi artan bir noktaya doğru seyrediyor. İstersen Suriye konusundan başlayalım. Ne oldu? Önce bir bize ne olduğunu anlat. Belki kısa bir süreç analizi de yaparsın. Ama Moskova'da ne konuşuldu? Bundan sonra ne beklemeliyiz? Hedef ne?
Şimdi tabii Suriye iç savaşının siyasal bir şekilde çözümüne ilişkin Türkiye'nin çok önceden beri bir pozisyonu vardı. savaşın kazananı olmayacak felsefesiyle Türkiye son yıllarda hareket ediyordu. Astana sürecinin bu bağlamda bir parçası oldu. Ama Türkiye, Rusya ve İran'la görüşüyor olmasına rağmen ya da Türkiye'nin nüfuzu altındaki muhalifler rejimle işte yeni anayasa yapım süreci ve diğer alanlarda müzakere ederken Türkiye doğrudan rejimle görüşmeyi kabul etmiyordu. Ama son aylarda bir politika değişikliğine gitti. Burada Rusya'nın arabuluculuk teklifi de önemli oldu. Bence uluslararası konjonktür, Suriye denkleminde yaşananlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu, özellikle PKK ile olan ilişkisinin tahkim edilmesi ve Fırat'ın doğusunda artık bir devlet kuruluyor görüntüsünün oluşmaya başlaması, Türkiye'nin önceliklerini değiştirmeye başladı ve nihayetinde rejim askeri olarak da yenilgiye uğratılamadı. En azından kendi kontrol ettiği bölgelerde gücünü tahkim etti ve Türkiye'de bu bağlamda yeni bir pozisyon almayı tercih etti. Tabii burada özellikle Putin'in Erdoğan'la gerçekleştirdiği Soçi'deki ziyarette bir üçlü mekanizma önerisi ortaya çıktı.
Uzun zamandan beri konuşuluyordu zaten.
Evet, burada Türkiye'nin tabii bazı talepleri var. Bunlar nedir? Bir, PKK'nın elimine edilmesi, sınır güvenliğinin 30 kilometre derinlikte sağlanması ve olası bir PKK devletinin tamamen elimine edilmesi. İki, güvenli bölgelere, ülkenin diğer bölgelerine mültecilerin tekrardan geri dönmesi ve nihayetinde yönetilebilir bir Suriye oluşabilmesi adına uzun vadeli siyasal çözüm. Bunun için de muhalefetin entegre edilebileceği, yeni anayasanın yapılacağı, ülkenin seçimlere gideceği bir denklem. Şimdi bu bağlamda Putin'le Erdoğan müzakere ederken anladığım kadarıyla Türkiye öncelikle bazı kara harekatları yeniden yapmak istiyordu. Bu radyoda da defalarca konuştuk bunu, işte Tarifat, Manbij, Aynul Arab gibi bölgeler başta olmak üzere. Ama Ruslar bir öneriyle geldi. Rejimle eğer ilişkilerinizi belli bir ölçekte başlatırsanız bu taleplerinizi savaşmadan da bir harekat olmadan da sahada sağlayabiliriz şeklinde bir görüş ortaya koydu. Türkiye de buna şans verdi. Şimdi Moskova'da yapılan ilk görüşme, işte Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı muadilleriyle görüştü. Ve bir sürecin başladığını görüyoruz. Ardından Çavuşoğlu'da yaptığı açıklamada Ocak ayının sonlarına doğru yine Moskova'da muhtemelen Rusya'nın arabuluculuğunda Suriyeli mevkidaşıyla görüşme yaparak süreci daha da olgunlaştırabilir. Ama tabii ben açıkçası kendi adıma çok iyimser değilim bu sürece ilişkin. Önümüzde çok ciddi bariyerler var.
Ne şimdi tür bariyerler?
Mesela Moskova'daki görüşmelerden sonra rejim kaynaklarında ve yine Rus ve İran kaynaklarında muazzam bir propaganda başlatıldı.
Vatan Gazetesi değil mi?
Rejim, başta olmak üzere Türkiye'nin işte geri çekilmeyi Suriye'den kabul ettiğini, Suriye muhalefetini terörist örgüt olarak ilan edeceğini vesaire gibi böyle anlamsız propagandalar yapmaya başladılar. Bir defa bunların hiçbir şekilde gerçeğe tekabül etmiyor. Zaten Türk yetkililer de çeşitli basın kuruluşlarına isim vermeden açıklama yaparak bunların propaganda olduğunu ortaya koydular. Daha önce rejim aslında bir ön şart hep ortaya koyuyordu görüşmelerin başlaması için. Bu da Türkiye'nin geri çekilmesiydi. Rusya bunu kırdı ve rejim bu kırmızı çizgisinden vazgeçti. Ama tabii ortak bir pozisyon ulaşmak çok zor. Gerçekten de rejim tüm ülkeyi yeniden kontrol altına almak. Ama bunu yaparken de bir siyasal çözüm olmadan muhalefeti elimine ederek yapmak istiyor Rusya ve İran desteğiyle. Bunun mümkün olmayacağını zaten görüyoruz. Yani ülkede reform olmadan, yeni anayasa hayata geçmeden, muhalefetin de içinde entegre olacağı yeni bir yönetim modeli hayata geçirilmeden rejimin tüm Suriye'yi yeniden kontrol altına alması ne pratikte mümkün ne de insanlar genel anlamda bunu kabul edebilir. Çünkü büyük bir yıkım yaşandı. Milyona yakın insan hayatını kaybetti. 10 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. 7-8 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Hı hı. Rejim hapishanelerinde yüz binlerce insan işkenceden geçti. Muazzam bir yıkım var. Dolayısıyla bir anda rejimin tekrardan ülkeyi kontrol edeceği bir denklemin hayata geçmesi zaten mümkün değil. Keza mesela bazı bölgelerde yine Rusya'nın garantörlüğünde ve arabuluculuğunda anlaşmalar yapıldı. İşte Dera bölgesinde Ürdün'le mesela yapıldı ama orada da başarılı bir model ortaya konamadı. İnsanlar geri dönmek istemiyor. Dönenler yeniden çeşitli muamelelere maruz kalıyorlar. Hayatını kaybedenler oluyor. Ve orada yeniden hatta küçük çaplı bazı direnişler de ortaya çıkmaya başladı. Zaten ülkenin kağır ekseriyeti yıkılmış durumda. Hem altyapı hem üst yapı yok edildi. İşleyen bir ekosistem yok. Rejim bir azınlık mafya rejimi gibi hareket etmeye devam ediyor. Uyuşturucu üretip satan gelirini bu bağlamda elde eden bir aktöre dönmüş durumda neredeyse. Tabii Türkiye'nin ötesinde uluslararası yaptırımlar da rejime karşı devam ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nin Sezar yasası olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerin yaptırımları var. Dolayısıyla bu iş yani sadece Türkiye üzerinden çözülecek bir mesele de değil. Ayrıca bu noktalarda siyasi reform noktasında rejimin çok uzak durduğunu görüyoruz. Bu birinci mesele. İkinci mesele PKK meselesi. PKK konusunda evet rejim Fırat'ın doğusunda PKK'nın Amerika ve şehitleriyle bir devlet kurmasını elbette arzu etmiyor. Ancak PKK ile askeri bir mücadele yapmaya da gönüllü ve meyilli değil. Buna yönelik kapasitesi de
kabiliyeti, var
kabiliyeti de çok sınırlı. Ancak Türkiye ve muhaliflerle birlikte hareket ederse bunu yapabilir. Ayrıca geçmişe de baktığımızda rejimin hareket tarzında PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunu alıp kendi çatısı altında Türkiye ve muhaliflere karşı kullanma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Keza İran ve Rusya'nın da benzer bir politikaları var. Dolayısıyla bu noktalarda da PKK'ya karşı ortak askeri mücadele çok anlamlı değil en azından kısa ve orta vadede. Mülteciler konusunda da rejimin çok istekli olmadığı görülüyor kanaatimce. Çünkü zaten rejim baştan beri Suriye İç Savaşı'nda bir demografik mühendislik yaptı. Yönetemeyeceği kendisine karşı isyan eden Sünni kesimi ülkenin dışına itti. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyelinin en az %95'i çok ciddi anlamda rejim karşıtı. Araya kan girmiş, insanlar hayatını kaybetmiş, işkenceye uğramış. Ve rejim de bunların geri dönmesini açıkça istemiyor. Çünkü yönetemeyeceğini düşünüyor. Kendisi Nusayrilere dayalı bir azınlık rejimi olarak ülkede varlığını devam ettiriyor. Bu da işte siyasal çözüm ve yeni bir yönetim modelinin ortaya çıkmasıyla alakalı. Bu olmadan da siz zaten zorla insanları rejim bölgelerine gönderemezsiniz. Yani bu aslında büyük hepsi birlikte bir paket olarak ele alınması gereken mesele. Yani PKK konusunda daha öncelikli hareket edilebilir. Ama rejimin bu anlamda meyilli olmadığını görüyoruz. Mülteciler meselesi ise direkt siyasal çözümün içerisinde ele alınması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda siz rejimle anlaşsanız bile ülkenin altyapısı ve üst yapının yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki milyonlarca insan yeniden evlerine dönebilsinler. Şimdi Halep'i mesela örnek alalım. Halep kentinin, kent merkezinin neredeyse %70'i 80'i yıkılmış durumda. Hiçbir altyapı yok, ekonomi yok. İnsanlar nasıl geriye dönecek? Bu insanların gıdası, elektrik ihtiyacı, su ihtiyacı nasıl karşılanacak? Yani birçok mesele var. Dolayısıyla gerçekten öyle kolay bir mesele değil. Ama tabii Türkiye belki Rusya'ya şunu da gösteriyor. Ben iyi niyetli bir şekilde rejimle de anlaşmaya çalışıyorum. Ama benim işte ulusal güvenliğimden dolayı önceliklerim var. Bu PKK konusunda harekete geçmem gerekiyor. Mesela önümüzdeki aylarda rejimle görüşmeler devam ederken belli bir zeminde terfat gibi en azından bölgeleri askeri harekat da gerçekleştirilebilir. Tüm bunları birlikte değerlendirmek
gerekiyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad arasında bir görüşme bekliyor musun? Yakın vadede olmayabilir ama önümüzdeki 3 aylık
ya bu biraz görüşmelerin seyrine bağlı olacak. Rejim eğer iyi niyetli bir şekilde hareket ederse, belli tavizler verirse ve anlamlı bir noktaya gelirse görüşmeler, Erdoğan bu konuda görüşebiliriz dedi zaten. Herhangi bir kırmızı çizgisi Erdoğan'ın yok. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları bağlamında olumlu olacaksa Erdoğan bu anlamda görüşmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Tabii dediğim gibi bu biraz işte bakanlar düzeyinde ve ardından askeri ve istihbarat düzeyinde ne kadar sonuç alınabileceğini, bu görüşmelerin sahaya nasıl yansıyacağıyla ilgili olacak.
Şimdi istersen buradan Rusya'ya, sonrasında savunma sanayini tartışırız. Ukrayna Savaşı beklendiği gibi hız kesmeden devam ediyor. Rusya ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Şimdi tabii propaganda tarafını biz genellikle Ukrayna bağlamında izliyoruz. Çok orada ciddi bir istihbarat desteği de
daha
var.
Daha güçlü batılı ülkelerin tamamen
desteklenmesinden dolayı. Ve yani kaybeden sürekli sahada Rusya ve Rus askerlerinin çok zor durumda olduğu anlaşılıyor. Çok ağır kayıplar veriyorlar. Her gün kayıplar veriyorlar. Sahadaki duruma baktığın zaman tüneller açılmış, siperler açılmış. Birçok noktada buna rağmen Rusların kayıp vermeye devam ettiği görüntüler her geçen gün geliyor. Ama dün ağır kayıp verdiği Rusya tarafından da açıklanan rakam hiç de az bir rakam
değil. İlk defa 63, böyle büyük bir kayıp verdiğini açıklamak çok zorunda kaldı. Demek ki çok daha fazla bir kayıp var.
Bu neye sebep olur?
Ya bir defa savaşın gidişatını önce değerlendirelim. beklediğimiz gibi kış aylarında biraz bir durgunlaşma var. En azından temas hatlarında ilerleme yok iki tarafta adına. Çünkü ağır kış şartlarında konvansiyonel şekilde ilerlemeniz çok mümkün olmuyor. Ama sen de dediğin gibi savaş tüm hızıyla da devam ediyor. Taraflar birbirine kayıp verdirmeye devam ediyorlar. Özellikle Ruslar son dönemde Ukrayna altyapısına yönelik güdümlü füzelerle, uzun menzilli füzelerle Ukrayna altyapısını vurmaya devam ediyor. Elektrik altyapısı başta olmak üzere. Bu da gerçekten büyük bir maliyet üretiyor. Ukraynalılar ise batıdan temin ettikleri işte bu SİHA'larla ve özellikle HIMARS tarzı çok namlulu roket atarlarla Ruslara ağır kayıp verdiriyorlar. Bu olayda da muhtemelen Ruslar yine bir stratejik hata yaptı. Bir, HIMARS menzilinde bu kadar askeri, rezerv askeri konuşlandırdılar. Bu büyük bir hata. İki, rezerv askerlerin yakında bir cephanelik olduğu anlaşılıyor. Zaten orada vurulup patlayınca tüm binalar komple çöküyor. Ve üç, iletişim aygıtlarının savaş bölgelerine nasıl kullanacağı ile ilgili bir hata yaptılar. Çok sayıda cep telefonu sinyali veriliyor o bölgeden ve bunun istihbaratını alan Ukrayna ordusu HIMARS'larıyla bölgeyi konuşlandırıyor ve bölgeyi vuruyor. Şimdi Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre 400-500 arasında Ruslar asker çok kaybetti. Ruslar bunu 63 olarak açıkladılar. Hala enkaz altında çok sayıda askerin olduğu söyleniyor. Senin de az önce dediğin gibi belki iki tarafın tabii açıklamaları da propaganda ama ortada bir noktada yani 150-200 en az asker kaybettiği anlaşılıyor Rusya'nın benim de değerlendirmeme göre. Bu çok büyük bir kayıp. Bunun tabii Rus kamuoyunda da olası etkisi olacaktır. Şimdi tabii şunu da görmezden gelmemek lazım. Yani hep kayıp veren taraf Ruslar gibi lanse ediliyor ama öyle değil. Ukraynalılar da gerçekten Ruslar kadar belki belli noktalarda kayıp veriyorlar. Evet savaşın ilk başlarında Ruslar daha çok kayıp veriyorlardı. Çünkü çok düzensiz şekilde tüm Ukrayna'nın içerisine girmiş ve alan hakimiyeti sağlayamamışlardı. Lojistik imkanlardan yararlanamıyorlardı. Ukrayna Rusu daha ziyade gerilla saldırılarıyla vurkaç yaparak hatları vuruyorlardı. Özellikle Kiev'e yönelen Çernihiv, Sumi gibi bölgede olan Rus askerleri inanılmaz kayıplar veriyorlardı. Ama şimdi temas hattı oluşturulup siperler kazıldıktan sonra bence iki tarafta birbirine eşit oranda kayıp verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda Ukraynalılar da ciddi anlamda kayıp veriyor. Ama bu dronları daha çok Ukraynalılar kullandığı için o hep bir propaganda üstünlüğü elinde tutuyorlar. Çünkü o görüntüleri uluslararası basına servis ediyorlar. Ve uluslararası basın da zaten çok büyük oranda Ukrayna'yı destekliyor. Muhtemelen kış ayları boyunca bu hareket tarzları devam edecek. İki tarafta birbirini benzer şekilde yıpratmaya devam edecekler. Ama bahar aylarıyla birlikte yeniden savaşın tırmandığını, iki tarafında toprak edinmeye yönelik büyük harekatlar yapmaya başladığını görüyoruz. Ruslar bunu bir şöyle avantaj olarak kullanmaya çalışıyor. Savunma sanayilerini çok ciddi anlamda artırdılar. Savaşın başındaki o eksikliklerin Rusların gidermeye başladığını görüyoruz. Mesela temel sorulardan biri hep şuydu. Rusların elinde yeteri kadar güdümlü füze var mı? Ama Ukrayna altyapısını devamlı dalgalar halinde vuruyorlar. Her dalgada da elektrik 70 tane, 80 tane, 100 tane neredeyse füze kullanılıyor. Mesela Amerikalı uzmanlar ya da işte Pentagon'a bağlı istihbaratçılar vesaire yaptıkları açıklamalar Rusların elinde yeteri kadar envanter olmadığını iddia ediyorlar. Üretim kapasitelerinin düşük olduğunu düşünüyorlardı. Bunun böyle olmadığını gördük. Hala Ruslar ciddi anlamda üretimi hızlandırdılar. İhtiyaç duydukları çipleri ve diğer parçaları Batı menşeli muhtemelen farklı kanallar üzerinden ya da kara borsadan temin edebiliyorlar. Bunu Batılıların engellemesi lazım. Engelleyemiyor şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Bu önemli. Dolayısıyla Putin de yaptığı açıklamada işte ilgili silah sanayinin, savunma sanayinin çok daha kapasitesinin artırılması konusunda emirler verdiğini ifade etmişti. Bu Rusya'nın elini kısmen güçlendirecek. Ama Ukrayna tarafı da Batı'dan çok ciddi anlamda silah yardımı almaya devam ediyor. Özellikle hava savunma sistemlerini geçmişe nazaran çok fazla güçlendirdi. Artık Rus uçakları bir defa hiçbir şekilde Ukrayna sahasına giremiyor. Sadece güdümlü füzeler ve İran'dan temin ettikleri kamikaze dronları kullanıyorlar. Bu bir katmanlı hava savunma sisteminin artık Ukrayna'da oluşturulduğunu bize gösteriyor. Yani düşük irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa hava savunma sistemi ve balistik füzelere karşı işte en son Patriot'ların yine verilecek olması, Norveç'in sağladığı sistemler, birçok eski NATO silah hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna veriliyor. Bu önemli. Baharla birlikte bakalım burada savaş tabii nasıl şekillenecek? Rusların demografi avantajı var. Nüfus avantajını kullanacak. Sonuçta ülkesi yıpranmadı. Savaş sattığından uzak. Ukrayna'nın çok daha fazla kayıp verdiğini görüyoruz. Artık işte ağır askeri kayıpları daha ne kadar devam ettirebilir? Bu da tabii soru işareti. bahar aylarıyla birlikte savaş yeniden tırmanacak gibi görünüyor.
Evet, evet, ben de aynı kanaati paylaşıyorum seninle. Savaş devam edecek. Hatta 2023 sürpriz bile yapabilir savaşın karakteri açısından. Evet. Savunma sanayi konusunda 2022 çok verimli bir yıl oldu. Hem platformların envantere girmesi, yeni sistemlerin envantere dahil olması, çok stratejik noktada değerlendirebileceğimiz TCG Anadolu'nun, Kızıl Elma'nın, Milli Muharip Uçağın, süpersonik füzelerin, Tayfun balistik füzesinin, siper hava savunma sistemlerinin, bunlar çok önemli. Yani Türkiye'nin 10 yıl önce kesinlikle elinde olmayan, dışarıya bağımlı olduğu hususlardı. Hele TCG Anadolu'nun artık envantere girme noktasında son derece az bir zamanın kaldığı, Türkiye'nin artık amiral gemisi haline dönüşeceği ve özellikle de Türkiye'nin deniz stratejisi ve donanma kuvvetleri açısından çok ciddi bir kuvvet çarpanı olarak
üzerine bir de SİHA'ların entegre edilmesi. Dünya savaş literatüründe değil mi?
İnanılmaz. İlkleri yapıyor defa, Türkiye. Bu muazzam. Çok tabii önemli. Öte taraftan küresel savunma pazarındaki Türkiye'nin artan rolü dronlarla beraber, diğer platformlar da var tabii. Atak helikopterlerinin Filipinlere verilmesi gibi hususlar. Pakistan'la imzalanan anlaşmadan sonra yine kruvazer gemilerinin, milgemlerin Pakistan'a verilmesi dahil olmak üzere çok ciddi yine
kara
gelişmeler var.
Kara araçları, ciddi anlamda başarı var.
Mühimmatlar, hava araçları. 4.4 milyar dolar. Neredeyse %1'e yaklaşan dünya savunma pazarındaki payı. Ne diyorsun?
Ya bu muazzam bir başarı. Az önce hani Ukrayna-Rusya savaşını konuşuyorduk. Burada yerel savunma sanayilerin önemi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördü. Tabii Türkiye açısından bunun iki yönü var. Bir, kendi askeri caydırıcılığını çok artırıyor bu savunma sanayiyle. Güçlü ordu, güçlü Türkiye konsepti. Ama bunun ötesinde ekonomik bir kazanç elde etmesine sebep oluyor ve bu savunma sanayi sürdürülebilir kılıyor. Yani siz silah üretebilirsiniz ama bunu satamıyorsanız bunu devam ettirebilmeniz çok kolay değil. Bütçe kaynaklarını hep buraya harcamanız gerekiyor. Ama Türkiye artık savunma sanayinden para kazanan bir ülke konumuna da geldi. Yani 4.4 milyar dolar ve buradaki katma değer çok yüksek. Yani diğer alanlardan çok daha yüksek oranda karlar ediyorsunuz ve karşı tarafı kendinize bağımlı kılıyorsunuz. Yani TB2 alan bir ülke artık devamlı sizden onun eğitimini almak durumunda, yedek parçasını almak durumunda, roket sandan işte ilgili MAM-L roketlerini almak durumunda ve böylece bir ekosistem oluşuyor. Şimdi bu 4.4 milyar dolar büyük bir başarı ama gelecek yıl tabii bunun çok daha ötesine çıkacak Türkiye. Bir yıl sonra belki daha da öteye çıkacak ve adım adım 10 milyar dolara doğru giden bir savunma sanayi ihracat hedefi var. Şimdi burada tabii sen az önce çeşitlendirdin. Bu savunma sanayi ve havacılık birlikte ele almak gerekiyor. Evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin havacılık noktasında da Türk şirketleri ciddi ihracat yapıyorlar. Ama öne çıkan bazı şirketler var. Hem özelde hem devlet kurumlarında işte Baykar özelde öne çıkıyor. Tek başına 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Muazzam bir başarı. 28 ülkeyle sadece TB2 sözleşmesi var. Yine Akıncı ile ilgili birçok ülke sözleşmesi var. Diğer ülkelerde sırada üretim hatlarını, bantlarını tamamen dolmuş olduğunu görüyoruz. Bu tabii Türkiye'nin geldiği nokta açısından özellikle SİHA'lar alanında dünyada zirveye artık oluyor. Evet. Bu muazzam bir başarı.
Tabii bunun bir de diplomasi ayağı var değil mi? Yani tabii. Sadece ürün satmakla yetinmiyorsunuz. O bölgenin, o ülkenin diplomasisinde de etkili olan bir savunma diplomasisi yeni bir alan olarak Türk dış politikasına eklemlenen bir
muhakkak. Yani
araç.
Siz de o iki ülkeyi askeri ihracat yaptığınız ülkeyle ilişkilerinizi bir daha çok olumlu yönde geliştiriyorsunuz. Karşılıklı çıkarlar oluşturuyorsunuz ve karşı taraf üzerinde elinizi çok ciddi bir kaldıraç bir güç oluyor. Yani siz TB2'nin mühimmatını vermezseniz bir ülkenin askeri hareket tarzını etkileyebiliyorsunuz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri nasıl F-16 konusunu Türkiye'ye karşı veya F-35'i kullanıyor. Artık Türkiye'nin de elinde böyle bir güç var. Bir ülkeye silah sattığınız zaman onun dış politikasını etkileyebiliyorsunuz. Mesela şimdi Sırbistan Türkiye'den hararetle drone istiyor. TB2 Akıncı gibi sistemler. Türkiye Arnavutluğa şu anda satma eğiliminde bir anlaşma yapıldı. Oradaki güç dengelerini değiştirme, müdahale etme şansınıza sahip oluyorsunuz. Bu tabii muazzam. Yine işte Akıncıların şu anda üretilmesi ve dünya pazarlanma süreci ve Kızıl Elma için de Baykar firması için benzer bir durum var. Tabii dediğim gibi burada eğitim faaliyetleri, ardından bakım, onarım ve nihayetinde askeri mühimmatın da devamlı verilmesi söz konusu. İşte bu anlamda da Roketsan gibi firmalar çok öne çıkıyor. Aselsan gibi bir firmalar ihracat potansiyelini her geçen gün artırıyor. Yine kara araçlarında Türkiye'nin gerçekten belli eşiği aştığını görüyoruz. İşte bu zırhlı personel taşıyıcılar, küçük çaplı tank tarzı ürünlerde de bunlar önemli. Tabii Türkiye son yıllarda bu hava savunma sistemlerine çok yatırım yapıyor.
Siper.
Hisarlar 0O ve işte 1'ler, A'lar geliştirildi. Şimdi Siper 100 kilometre barajını ilk defa açtı, test etti. Yakın gelecekte anladığım kadarıyla hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye çok ciddi bir ihracatçı olmaya başlayacak.
Önce kendi hava savunma sistemini kademeli ve oluşturacak, katmanlı bir şekilde
ardından
oluşturacak.
Da dünyaya bunları pazarlamaya başlayacak. Yine SİHA'larla birlikte bu SİDA dediğimiz alanda da
deniz araçları,
silahlı insansız deniz araçlarında Türkiye çok öncü bir rol üstleniyor. Bu çok önemli. Tabii Kızıl Elma başarılı bir şekilde eğer
envantere
girerse dünyada yepyeni bir çığır açmış olacak ve çok ciddi bir ihracat potansiyeli olacak. Yani Baykar şirketi tek başına 5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşabilir potansiyel olarak. Eğer bu Kızıl Elma'da muadilleri kadar başarılı olursa, ki öyle olacağı görülüyor. Gerçekten Türkiye açısından gurur verici. Dediğim gibi özellikle hem askeri caydırıcılığımız evet. açısından çok önemli, hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından Türkiye çok ciddi bir noktaya geldi.
Bir de Türkiye'nin teknolojik motivasyonunu ve oradaki motivini.
Aynen, diğer motiv alanlarda yani, da Türkiye teknolojik gelişimi destekleyecek. Mesela Amerika Devletleri'nde NASA'nın geliştirdiği sistemler veya askeri sanayinin geliştirdiği sistemler diğer ekonomik alanlara yansıyor. Burada da elde edilen bu tecrübe, know-how'lar diğer alanlarda da teknolojide üst sınıfa
üretilmesini kolaylaştırıyor. Evet Can, bugün sevgili dinleyenler 2023 yılının ilk programını yaptık. Can, değerlendirmelerin için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.